Kitabın adı Yüzleşme. Yazarı Nora Roberts. 22. ayrım. 14. Kahve almak için mutfağa giderken içeriden kızların sesi geliyordu. Bu sesler Phoebe'ye hep kuş cıvıltılarını hatırlatıyordu. Curly'nin şen şakrak sesini duyunca biraz şaşırdı. Pazartesi günü karşılaşmaya alışık olduğu olağan bir durum değildi. Kızı okulunu gerçekten seviyordu ama pazartesi geldiğinde işin şekli değişiyordu. Bir defilenin ortasına düştüğünü görünce, onun neden mutluluktan uçtuğunu daha iyi anladı. Hiçbir şey onu yeni bir kazak, yeter ki herhangi bir kumaştan yeni bir şey olsun, kadar sevindiremezdi. Tasarım yarışması finalistlerinden biriymiş gibi, modellik yaptığı kıyafet soluk mavimsi bir kazaktı. Omuzlarıyla kollarından boğum boğum dökülerek bileklerinde yaptığı kıvrımlarla sanki bulutlardan yapılmış gibi görünüyordu. Curly daha önce öğrendiği dönüş hareketini yaparken annesiyle göz göze geldi. "Anne bak, büyük annem bana ne örmüş?" "Harikulade." Kazak o kadar yumuşaktı ki parmağını kazağın koluna değdirince buluta dokunmuş gibi hissetti. "Onu şımartıyorsun anne." "Benim işim bu. Bu sadece ürün tanıtımı için bir örnek. Büyük bedenlerini de yapacağım ama önce küçük bedenle başlamak istedim." "Aynısından bir de çanta yapacakmış." "Bence hiç uğraşma," dedi Evi alçak bir sesle. Phoebe'ye kahvesini uzatırken, "Bu ikisini alt edemezsin. Sıkı bir kahvaltıya ne dersin?" diye sordu. "Yok, sağ ol. Tost yiyeceğim." "Onun yerine bunlardan almaz mısın?" Küçük keklerle dolu sepeti uzattı. "Daha fırından yeni çıkardım." Phoebe bir tane alıp ısırdı. "Bir de Curly şımartılıyor," diyordum. "Curly, haydi kahvaltımızı yapalım. İşe giderken seni de okula bırakırım." "Bugün Poppy ve Shirley'ni de alacağız." "Tamam, biliyorum." "Evi, istersen onları ben götürebilirim," dedi. "Hayır, sorun değil. Ha, bu arada sizin için mahsuru yoksa, yarın akşam Duncan'la yemeğe çıkmayı düşünüyorum." Evi ile Essie, Curly'nin arkasından eğilip birbirlerine kendileriyle gurur duyan bakışlar attılar. O sırada Curly bir kaseye mısır gevreği doldurmakla meşguldü. "Ne? Yok bir şey." Essie en masum gülümsemesini takınmıştı. "Tabii ki mahsuru yok. Evi sanırım bana $5 borçlusun." "Siz iddiaya mı?" Phoebe Curly'nin düşünceli bakışlarını üzerinde hissedince hemen sustu. "O senin erkek arkadaşın mı?" "Erkek arkadaşım olacak kadar genç değilim artık." "En iyi üçüncü arkadaşım Sally'nin annesinin tam iki tane erkek arkadaşı varmış. Annesi konuşurken duymuş. Onları parmağının ucunda öyle bir oynatıyormuş ki, sol elin yaptığından sağ elin haberi yok," demiş. "Senin o iki elini bir araya getirirsem parmaklarını kırarım. Bir daha duymayacağım böyle şeyler," dedi Phoebe. "Bir arkadaşımla yemeğe çıkacağım, o kadar. Bir de yatağa gireceğim," diye düşündü. "Ve muhtemelen yataktan hiç çıkmayacağız." "Bir kutup rezervatif alsa mıydı acaba? Onda da vardır mutlaka," diye düşündü. Aman, başka derdi yoktu sanki. "Biriyle yemeği çıkmayı özlemişim," diye düşüncesini açıkladı Evi. "Şöyle karşılıklı oturup birkaç saat sohbet etmek ne güzel olurdu. Gece kulübü gibi bir yere mi gidiyorsunuz?" "Yok yok, yeni bir iç çamaşırı alsa mıydı? Pizzacıya falan gideriz herhalde." "Çok hoş, samimi de olur." "Ben pizza severim." Curly çok heveslenmişti. "Suçlusun işte, suçlusun, suçlusun. Harika. Şimdi lütfen izin verin. Şu azgın hayvanı içimden söküp atayım da hatamı telafi edeyim. Şey, zaten biz de her zamanki gibi pizza gecesi yapacaktık," diye hatırlattı Essie ona. Bilmiş bilmiş gülümsemeye devam ederek sonra da meşrubat sürahisini aldı ve Curly'nin bardağını doldurdu. Phoebe tam annesinin iyi bir kurtarış yaptığını düşünürken, bu kez de Essie faltolu bir atış yapmasın mı? "Bir akşam Duncan'ı yemeğe bize çağırsana Phoebe." "Aa, ben aile arasında güzel bir akşam yemeği. Dün gece geldiğinde öyle söylemiştin. Seni ailesine götürmüş. Karşılığında senin de onu davet etmen gerekir. Hangi akşam müsaitmiş sor bakalım." "Sorabilirim sanırım." İşler bu kadar karmaşık olmak zorunda mıydı? Yetişkin bir kadının basit bir ilişkisi olamayacak mıydı? Elbette ki cevap hayırdı. Aynı evde yaşayan bir kız çocuğu, bir anne ve fahri bir kız kardeşle böyle bir şeyin olması mümkün değildi. "Bitir artık Curly, geç kalmayalım. Sormayı unuttum. Buralara yeni taşınan birini tanıyor musunuz? Lisette ve Morgan Frey'in kızları, Miri kalmaya gelmiş diyorlar. Söylentilere bakılırsa, serseri kocasının tenis partnerinden sadece topa vuruş dersleri almadığını öğrenince onu terk etmiş. Avie Phoebe'ye kahve koydu. Dele Porter da ikizlerinin peşinden koşması için Fransız bir bakıcı tutmuş. Tanrı yardımcısı olsun. Peki, Deli ne yapacak diye sordu Esti merakla. İşine geri mi dönecek? Dediğine göre bu bakıcı çocukların kültürel gelişimine katkıda bulunacakmış. Ayrıca kendisi de gönüllü işlerine daha çok zaman ayırabilecekmiş. Gerçi onun gönüllü olarak yaptığı işin haftanın 5 günü çılgın gibi alışveriş yapmak olduğunu duymayan kalmadı. Hayır, ben yabancı bir erkeği kastetmiştim. Öyle biriyle karşılaştınız mı? Sen parmağının ucunda oynatacak başka birini daha arıyorsun galiba. Avie gülmeye başladı. Aramıyorum. Bu sözler Phoebe'yi güldürmüştü. Sadece buralarda daha önce hiç görmediğim birini gördüm o kadar. Hepsi bu. Fakat bu sözleri söylerken aslında adamın yüzünü görmediğini düşündü. Islık çalıyordu ama öyle laf atar gibi değil. Sanki bir şarkının melodisi gibi bir şeydi. Kafamda sürekli çalıp duruyor ama ne olduğunu bir türlü çıkaramıyorum. Melodiyi mırıldanmaya başlayınca Esti onu durdurdu. Kahraman Şerif, eski filmlere bayılırım biliyorsun. Gary Cooper'la Grace Kelly'nin oynadığı Kahraman Şerif'in müziği bu. Tanrım, o ne güzelliktir öyle. Adam da çok yakışıklıydı. Ne olur, terk etme beni sevgilim derdi o yumuşacık güzelim sesiyle. Doğru doğru o şarkı işte. Islıkla çalmak için başka şarkı bulamamış. Neyse, en azından bu esrar çözülmüştü. Gerisi şimdilik bekleyebilirdi. Carly acele et. Arabaya bindikleri anda Phoebe Carly'e dönüp sordu. Duncan'la yemeğe çıkmam seni rahatsız ediyor mu? Ya da herhangi başka bir erkekle? Hayır, erkek arkadaş için yaşlandığını düşünüyorsan o zaman niye çıkıyorsun? Şimdi sıkıyorsa cevap ver bakalım. Ben yetişkin bir kadın için erkek arkadaş kelimesi saçma bir laf demek istedim. Çocuklu bir dol içinde. Sadece arkadaş desek daha uygun olur sanırım. Sally'nin annesi erkek arkadaşlarıyla böbürlenip duruyor. Eskiden 3 taneymiş ama. Ben Sally'nin annesi değilim. Hem senin yanında annesinin erkek arkadaşlarından bahsetmesini de doğru bulmuyorum. Aslında Sally'nin daha çok annesi kendi arkadaşlarını anlatırken duymuş. Sonra da bana anlattı. Of! Derin bir nefes aldı ve arabayı çalıştırdı. Peki, annesinin onlarla buluşması Sally'ni üzüyor mu? Bakıcısını çok seviyor. Terry 15 yaşında. Birlikte makyaj yapıp televizyon izliyorlar. Bazen annesinin arkadaşları Sally'ne hediyeler getiriyor. Bazen de onu gezdiriyorlar. Mesela bir tanesi Luna Park'a götürdü. İçinden geçenleri duyabiliyorum. Güldü. Seni para göz seni. Bu sözcüğü daha önce de duymuştu. Annesiyle birlikte o da güldü. Ama eğer hediye diye tutturmazsam, lütfen, lütfen beni de Luna Park'a götür deyip durmazsam, o zaman para göz olmam öyle değil mi? Büyükannem diyor ki, biri sana bir şey verdiğinde, hoşuna gitmese bile teşekkür ederek onları memnun etmelisin. Bu bir görgü kuralıdır. Çok üçkağıtçısın Carly, dansöz gibi kıvırıyorsun. Seninle gurur duyuyorum. Phoebe, tatsız ve dokunaklı bir intihar girişimi operasyonundan döndüğünde, Skyce'ın ekip odasından ona el salladığını gördü. Tetikte olun diye uyarmak istedim teğmenim, ispiyoncu takımı odanızda. Dahili suç bürosundan mı geldiler? Bir kişi geldi, yaklaşık 5 dakika önce. Sağ ol, bunun olacağını bilmesi gerekiyordu. Aslında bilmiyor da değildi. Yine de tadının kaçmasına engel olamamıştı. Teğmen Blackman, 50 yaşlarında, kır saçlı, göbekli, al yanaklı bir adamdı. Elleri buruşuk ve kemikliydi. Kusura bakmayın teğmen, sizi beklettim. Bugün randevumuz mu vardı? Beni bekletmediniz. Resmi bir görüşme yapmaktansa burada sohbet ederiz diye düşünmüştüm. İlkini tercih ederseniz onu da ayarlarız. Phoebe, üzerine son moda bir elbise giyermiş gibi, güneyli kibar bir hatun havasına büründü. Böyle olmak genelde işine yarardı. Sohbet konumuz hakkında fikir sahibi olmadan hangisini tercih edeceğime karar veremem. Memur Arnold Mix'in verdiği ifadeler ve hakkınızda yaptığı suçlamalar hakkında konuşacaktık. Bildiğim kadarıyla Arnold Mix artık polis memuru değil. Biliyorsunuz ki ifade verdiği sırada henüz görevden alınmamıştı. Umarım yaralarınız iyileşmiştir. İyileşiyor, teşekkürler Teğmen Blackman. Madem resmi olmayan bir görüşme yapacağız, bir kahve alır mısınız? Hayır, teşekkürler. Böyle iyiyim. Şahsınıza yapılan saldırıdan önce, memur Arnold Mix'i görevden uzaklaştırdığınız doğru mu? Evet, doğru. Gerekçeniz neydi peki? Dava dosyasında hepsi açık seçik ve eksiksiz anlatılıyor. Gülümsemesine yardıma hazır bir ifade yerleştirerek, bir kopyasını ister misiniz diye sordu. Almıştım. Kolay lokma değil diye düşündü ama yine de gülümsemeye devam etti. İyi öyleyse. Memur Mix uzaklaştırma nedenleriniz hakkında itiraz dilekçesi sundu. Phoebe arkasına yaslandı. Yüzü asılmıştı. Sesi daha sert çıkmaya başladı. Bana saldırdığını ikimiz de biliyoruz. Pusuya yatıp üstüme saldırdı. Siz de ben de biliyoruz ki bu konuda bir anlaşmaya varıldı. Fakat Arnold Mix'in otoriteyle, özellikle de bayan amirleriyle sorunları olduğunu, ayrıca öfkesini yönetme ve kontrol etmede zorlandığı konusunda ikimizin de bilgi sahibi olduğundan şüpheliyim. Konuyu neden bu kadar zorluyorsunuz? Blackman kara gözlerini genç kadının gözlerine dikmişti. Size ve kısım amirinize karşı ciddi suçlamalarda bulundu. Üzerine atlayıp onu parçalayacak kıvama gelmişti. Bunu yaparsa bir an önce söndürülmesi gereken yangına körükle gitmiş olacaktı. Evet, biliyorum. O suçlamaları bu odada yüzüme karşı yaptı. Yüzbaşı David McVie ile aranızda özel bir ilişki var, öyle değil mi? Elbette var. 20 yıldır tanıdığım ve saygı duyduğum o yüzbaşıya karşı çok özel ve platonik duygular besliyorum. Bu meseleyi ve beni biraz araştırdıysanız, Yüzbaşı McVie ile hangi şartlarda tanıştığımı öğrenebilirdiniz. FBI'dan ayrılıp burada çalışmaya başlamışsınız. Aynen öyle oldu ama bunun türlü sebepleri vardı. Hiçbiri ne uygunsuz ne de yönetmeliklere aykırı sebeplerdi. Ben bu birimde yaklaşık 7 yıl sicilime tek bir leke bile sürdürmeden çalıştım. İtibarımla ilgili en ufak bir şüphem yok. Yüzbaşıya dil uzatılması ise kesinlikle söz konusu olamaz. Rezil kepaze olmuş bir polisin yaptığı bu suçlamalar, tamamen cezalandırılmayı hazmedemediği ve beni mahvetmek istediği için yapılmıştı. Blackman yanaklarını şişirince, Phoebe onun ilk defa söyleyecek bir şey olmadığını anladı. Sizin bu konuşmayı ve bu konuları konuşma gereğini hoş karşılamadığınızı anlıyorum, Teğmen. Hoş karşılamadığımı mı? Teğmen Blackman, bir polis memuru ve bir kadın olarak bu konuları konuşma gereğinin kesinlikle içler acısı bir durum olduğunu düşünüyorum. Pekala, söz konusu şahıs, ayrıca sizin ona uygunsuz cinsel yaklaşımlarda bulunduğunuzu, otoritenizi kullanarak cinsellikle ilgili tehditler savurduğunuzu iddia ediyor. Öyle söylemiş, biliyorum. Bu kadarı da fazlaydı artık. Çok fazlaydı hem de. Ben Arne Mix'e hiçbir şekilde cinsel yaklaşımda bulunmadım. İster ona inanın ister bana. Söz konusu şahsın, babası ve veya büyük babası bu olayın peşini bırakmasın diye Dahili Suç Bürosu'na ne derecede bir baskı yapıyor merak ediyorum. Yüzbaşı McVie ve sizin hakkınızdaki şikayetleri kayıtlara geçti. O şikayetlerin kaynağına inmelisiniz. Yüzbaşı McVie'nin bu göreve ve bu şehre 25 yıldan fazla hizmet ettiğini, Arnold Mix gibi bir orospu çocuğunun parmağını sallamasıyla yüzbaşının sicilinde küçücük iz kalmasını bile hak etmediğini, tüm bu gerçekleri dikkate almalısınız. Teğmen, sözümü bitirmedim. Bu söylediklerimi görüşme raporuna yazmanızı istiyorum. Hem bir profesyonel olarak hem de şahsi fikrim şudur ki, Arnold Mix kendi ayıbını ve suçlarını örtmek için iyi bir insanın ve de iyi bir polisin itibarını zedeleyecek kadar namussuz bir yalancıdır. Bunu da raporunuza ekleyin. Ayağa kalktı ve, şimdi odamdan çıkmanızı rica ediyorum. Yapacak işlerim var. Benimle tekrar görüşmek isterseniz, bu sefer resmi bir görüşme olacak. Avukatımı da çağıracağım, dedi. Siz bilirsiniz. Kesinlikle öyle. İyi günler Teğmen Blackman. Aradan bir dakika bile geçmemişti ki, Phoebe, çalışamayacak kadar öfkeli ve aşağılanmış bir halde olduğunu kendi kendine itiraf etti. Şu anda çalışıyormuş gibi masasında oturması bile imkansızdı. Çantasını aldı ve birimdekilerin şüpheli ve sempatik bakışları arasında ofisten dışarı fırladı. Zaman kaybı dedi yeni asistana. Bir saat içinde dönerim. Yürüyecekti. Yatışmak için ihtiyacı olan en önemli iki şeyin temiz hava ve egzersiz olduğunu bilecek kadar iyi tanıyordu kendini. Sonradan pişman olacağı bir şey söylememek ya da yapmamak için hızla yürüyüp kendini binadan dışarı attı. Şu andan itibaren tek bir polis bile görmek istemiyordu. Kendine çok daha kolay bir meslek seçebilirdi. Psikoloji ya da psikiyatri gibi. Önceden ikisini de düşünmemiş miydi? Ama hayır, bu kadar yıl okuduktan sonra karşısına çıkan onlarca seçeneği elinin tersiyle itmiş, dönüp dolaşıp kendini yine burada bulmuştu. Bu mesleği seçerek annesini en fazla uykusuz bırakan da o olmuştu. Tanrı biliyor ya, ona ihtiyacı olan bir kız çocuğu olduğunu düşünecek olursa, en doğru seçimi yapmadığı kesindi. Gerçekten de akıllıca bir seçim değildi. Bakması gereken bir ailesi vardı. Sayısız geceler boyu eve gelemeyip çalışmaktansa, seçkin bir ortamda, 50 dakikalık seanslardan da para kazanabilirdi. Ne içindi bütün bunlar? Ne için? Onu acımasızca gebertmeye çalışan bir adam tarafından suçlanmak için mi? Daha yaraları iyileşmeden, kendi suçlamaları hakkında sorguya çekilmek için mi? Onu bu hale getiren adama yapmak istediklerinin hepsini sineye çekmek zorunda kalmıştı. Phoebe bütün bunları yutmak zorunda kalmıştı. Dönen entrikaları da, durumu kurtarmak için yapılanları da hepsini yutmuştu. Dürüst olmak gerekirse, mahkemeye çağrılıp kendisine yapılanları tekrar yaşamaktan kurtulduğu için az da olsa rahatlamıştı. Peki, ya az önce duydukları ne olacaktı? Bunları yutabilecek miydi? Gerçekten bilmiyordu. Önceden düşündüğü bütün seçenekleri neredeydi? Shipyova meydanının serin havasına yaklaşırken kendine bunları sorup duruyordu. İstese tek bir parmak hareketiyle çekip gidebilirdi. 10 küsur yıllık eğitimi ve başarılarla dolu iş hayatını bir anda silerdi. Resmi ve kapsamlı bir soruşturma talep edebilir, tüm bu çirkinlikleri havaya bırakıp, bu tür şeyleri uçan balonların iplerini yakalar gibi, havada kapıp yakalamaktan hoşlanan kişilerin ellerine bırakabilirdi. Veya, gururun bazen gerekeni yapmak kadar önemli olmadığını kendisine hatırlatabilirdi. Bir banka oturdu. Forrest Gump'ın otobüs beklerken oturduğu banka. Ünlü Forrest Gump filminde oynayan Forrest karakteri, Savana'da bir durakta otobüs beklerken annesinin ona sürekli tekrarladığı hayata dair bu sözleri hatırlar. Hayat bir kutu çikolataymış ha, hadi canım. Ama sakinleşmişti. İçinden geçen her şeyi o kalleş Blackman piçine sakin değilken söylediği için seviniyordu. İyi ki ne büronun, ne entrikaların, ne de eski dostlar çetesi ve benzerlerinin onu kolay kolay ezip geçemeyeceklerini ona göstermişti. Bırak kurcalayıp dursun. Nasılsa gizli saklısı yoktu. Şimdi işinin başına dönecekti ama tek seçeneği bu olduğu için değil, istediği için. Önce 5 dakika kadar oturup, aynı Forrest'ın yaptığı gibi, olan biteni seyredecekti. Dünya dönmeye devam ediyordu. Ne kadar kirlenmiş olursa olsun, bu yine de onun dünyasıydı. 22. ayrımın sonu, sayfa 244. Devamı 23. ayrımda.